Ayrım 41.
Sayfa 420. Demek ki iki hafta için üzülmenin, duygulanmanın değersizliği hakkındaki inancım bütün varlığımı kapladı. Ve bu inanç bütün duygularımı yönetebiliyor. Ama doğru mu bu? Benliğimin tam bir teslimiyet içinde olduğu doğru mu? Şimdi bana işkence etmeye kalkışsalar herhalde bağırırım. İki haftalık ömrüm kaldı diye bağırmanın, acı duymanın hiç anlamı yoktur diyemem. Acaba yaşanacak iki haftadan fazla zamanım kalmadığı doğru mu? O gün Pavlovsk'ta yalan söyledim. Doktor Botkin ne beni görmüş ne de bir şey söylemişti. Yalnız bir hafta önce tıp öğrencisi Kislorodov'u getirmişlerdi. Materyalist, inkarcı, tanrı tanımazın biri olduğu için onu çağırdım. Çünkü bana cilve yapmadan gerçeği bütün çıplaklığıyla yüzüme vuracak biri gerekliydi. O da bunu yalnız çekinmeden, bütün doğallığıyla değil, belli olan bir zevkle, ki bence bu kadarı da fazlaydı, yaptı. Benim bir ay kadar, şartlar uygun giderse belki biraz daha çok yaşayacağımı yüzüme dobra dobra söyleyiverdi. Ona kalırsa ansızın, diyelim ki yarın bile ölebilirmişim. Böyle olaylar görülürmüş. Henüz 3 gün önce Kolomna'da oturan veremli, durumu benim gibi olan bir genç kadın öteberi almak için çarşıya gitmeye hazırlanırken ansızın fenalaşmış, kanepeye uzanıp oracıkta son nefesini verivermiş. Kislorodov bunları bana züppeliğe varan bir duygusuzluk ve kayıtsızlık içinde anlattı. Bunları beni de kendisi gibi her şeyi inkar eden, ölmekten de hiç korkusu olmayan yüce bir yaratık sayarak hem de sanki bana şeref bağışlar gibi söyledi. Sonuç bu işte. Bir ay, bir gün bile fazla değil. Aldanmadığıma eminim. Yalnız prensin az önce kötü düşler gördüğümü nasıl anladığı çok şaşırttı beni. Pavlos da heyecanımın ve düşlerimin değişeceğini harfi harfine söyledi. Doktor mu da düşlerimin değişeceğini biliyor, yoksa gerçekten üstün bir zekası var da birçok şeyi kendiliğinden mi keşfedebiliyor? Ama budala olduğu da kuşku götürmez. Sanki mahsus gibi tam prensin gelişinden önce şimdi yüzlerce kez gördüğüm enfes bir düş gördüm. Aşağı yukarı 1 saat önce uyumuştum. Daha büyük, daha yüksek bir odadaydım. Burası daha da iyi döşenmişti. İçerisi aydınlıktı. Dolap, komodin, kanepe ve büyük, geniş, yeşil bir ipek yorganla örtülü karyolan vardı. Odada korkunç bir hayvan, bir ucube görüyordum. Akrebe benziyordu ama akrep değildi. Ondan daha çirkin, daha korkunçtu. Korkunçluğu herhalde böyle bir hayvanın aslında tabiatta bulunmayıp benim tarafımdan yaratılmış olmasından geliyordu. Hayvanı çok iyi görmüştüm. Kahverengi kabuklu bir sürüngendi. Boyu aşağı yukarı 4 karış, başı 2 parmak kalınlığındaydı. Gövdesi kuyruğa doğru kıl gibi inceliyordu. Her iki yanında birer ayağı vardı. Ayakları kafasının birer karış altından gövdesiyle 45 derecelik açı yaparak çıkıyordu. Ayakları 2 karış kadar vardı. Böylece üstten bakılınca hayvan 3 boynuzlu bir yaratığı andırıyordu. Kafasını pek görmemekle birlikte pek uzun olmayan kahverengi 2 sert iğne şeklindeki bıyıklarını iyice seçebildim. Kuyruğunun ucunda ve ayaklarında 2'şerden 8 bıyığı vardı. Hayvan odada ayakları ve kuyruğuyla yere dayanarak o yana bu yana koşuyordu. Koşarken gövdesiyle ayakları kabuklu olduğu halde yılan gibi kıvrılıp duruyordu. İğrenç bir görünüştü. Zehirli olduğunu söyledikleri için sokabilir diye dehşetli korkuyordum. Odama kim sokmuştu bunu? Bana ne yapmak istiyorlardı? Bunda gizlenen sır neydi? Bu düşünceler beni yiyip bitiriyordu. Hayvan komodinin dolabın altına, köşelere girip çıkıyordu. Sandalyeye çıkarak dizüstü oturdum. Hayvan hızla odamın bir ucundan öbürüne çaprazlama geçti, sandalyemin yakınında kayboldu. Korku içinde bakınıyordum. Ayaklarımı altıma alarak oturduğum için sandalyeye tırmanamaz diyordum. Birdenbire arkamda başımın düzeyinde bir tıkırtı duydum. Döndüm ve iğrenç hayvanın sürünerek duvara tırmandığını, başımın düzeyine gelip büyük bir hızla dönüp kıvrılan kuyruğuyla saçlarıma dokunmak üzere olduğunu gördüm. Sandalyeden kendimi attım. Hayvan da kayboldu. Yastığımın altına girmesinden korkuyor, yatağa yatamıyordum. Annemle tanıdığı bir adam odama girdiler. İğrenç hayvanı yakalamak için uğraşmaya başladılar. Onlar benden daha sakindi. Korkmuyorlardı bile. Ama durumun korkunçluğunu fark etmemişlerdi besbelli. İğrenç sürüngen ansızın ortaya çıktı. Bu sefer sanki belirli bir amacı varmış gibi kıvrılıp daha iğrenç şekiller alarak yine çapraz bir yönde kapıya doğru sürünüyordu. Tam o sırada annem kapıyı açarak Ternöv cinsi kocaman uzun siyah tüylü köpeğimiz Norma'yı çağırdı. Köpek odaya girince iğrenç sürüngenin karşısına dikildi kaldı. Hala kıvranıp duran hayvan ayakları ve kuyruğunun ucuyla yeri takırdatıyordu. Hayvanların mistik bir korku duymadığını söylerler ama o anda ben Norman'ın duyduğu korkuda olağanüstü mistik bir hava sezinledim. Sanki o da benim gibi bu hayvanda bir uğursuzluk, bir sır gizli olduğunu hissediyordu. Köpek üzerine doğru yavaş, ölçülü adımlarla yaklaşan hayvanın önünden ağır ağır geri çekiliyordu. İğrenç yaratık anlaşılan üzerine saldırıp sokmak istedi. Tir tir titreyen Norma korkusuna karşın ona öfkeyle bakıyordu. Ansızın ağır bir hareketle korkunç dişleriyle sırıtarak koca kırmızı ağzını açtı. Hazırlandı. Nişanlayarak iğrenç hayvanı dişleriyle yakalayıverdi. Sürüngen kurtulmak için kuvvetle çırpındı. Norma ağzını iyice açtı. Yutar gibi içine çekti. Hayvanın kabuğu dişleri arasında tıkırdadı. Dışarıda kalan kuyruğuyla ayakları hızla kıpırdanıp duruyordu. Norma birden acı acı inledi. İğrenç hayvan nasılsa onun dilini sokuvermişti. Köpek acıyla inleyip uluyarak ağzını açtı. Ağzının ortasında dişleriyle ezdiği sürüngen hayvan kıpırdanıp durmakta, yarı parçalanmış gövdesinden diline, ezilmiş hamam böceğinden çıkan beyaz suya benzer bir su akıtmaktaydı. Tam o sırada odama prensin girmesiyle uyandım. İpolit birdenbire okumayı keserek oldukça utangaç bir tavırla ''Bunları tekrar okumamıştım baylar'' dedi. ''Gerçekten biraz fazla şeyler yazmışım sanırım. Bu düş Ganya, eh oldukça'' diye sokuşturdu hemen. ''Kişisel, yani doğrudan doğruya benimle ilgili kısımlarda ölçünün biraz kaçırıldığını itiraf ederim.'' İpolit bunları söylerken yorgun, halsiz görünüyor, mendiliyle alnından sızan teri siliyordu. Lebedev, ''Evet, kendinizi aşırı ilgi gösteriyorsunuz.'' dedi. ''Gene de kalıp dinlemek zorunda değilsiniz baylar, istemeyenler gidebilir.'' Rogojin yavaşça, ''Kovuyor, elin evinden kovuyor.'' diye homurdandı. Şimdiye kadar konuşmaya cesaret edemeyen Ferdişçenko birden, ''Ya hep birlikte kalkar gidersek?'' dedi. İpolit hemen gözlerini indirdi, kağıtlarına sarıldı. Yanaklarında iki kırmızı leke belirmişti. Ama aynı anda başını kaldırdı, parlayan gözleriyle Ferdişçenko'nun gözlerine dik dik bakarak ''Beni hiç sevmiyorsunuz'' dedi. Gülüşmeler duyuldu ama çoğu sessizdi. İpolit kıpkırmızı oldu. Prens, ''İpolit kaldırın şu yazıları'' dedi. ''Şuraya, odama gidip uzanın. Yarın konuşuruz. Ama bu kağıtları bir daha açmamak koşuluyla. Ne dersiniz?'' İpolit ona derin bir şaşkınlıkla baktı. ''Buna imkan var mı?'' Sonra yine canlanarak, ''Anlamsız bir şey yaptım.'' dedi. ''Bir daha okumayı kesmeyeceğim. İsteyen dinler.'' İpolit çabucak bir yudum su içti. Çevresindekilerin bakışlarından sakınmak için acele masaya dayandı. Israrla okumaya devam etti. Utangaçlığı çabuk kayboldu. Birkaç haftalık bir ömrün hiçbir değeri olmadığı düşüncesi beni gerçekte bir ay kadar önce sarmıştı. Ama 3 gün önce o bilinen akşamdan sonra Pavlovsk'tan dönünce tam anlamıyla bu düşüncenin tutsağı oldum. Bu fikrin kafamda yer etmesi prensin taraçasında son bir yaşama denemesine girişmek istediğim zamana rastlıyor. İnsanları, ağaçları görmek istediğim, heyecanlandığım, hem cinsim Burdovski'nin hakkı için çarpıştığım, herkesin kollarını açarak beni kucaklamasını, benden bir şeyler için af dilemelerini, benim de onlardan af dileyeceğimi tasarladığım sırada olmuştu. Durum pek ahmakça bir biçimde sonuçlandığı sırada içimde bu son inanç alevleniverdi. Şimdi de böyle bir inanç olmadan 6 ay nasıl yaşayabildiğime şaşıyorum. Veremli, şifasız bir veremli olduğumu kesinlikle biliyor, kendimi aldatmaya kalkışmadan durumu bütün çıplaklığıyla görüyordum. Ama içimde bu anlayış şekillendikçe yaşama isteğim de o ölçüde kabarıyordu. Hayata bağlılığım artıyor, ne pahasına olursa olsun yaşamak istiyordum. O zaman nedenini bilmeden beni bir sinek gibi ezmeye karar vermiş kör talihe kızabilirdim. Bunda haklıydım. Peki ama niçin yalnız kızmakla yetinmedim de hayata yeniden başlamanın mümkün olmadığını bildiğim halde niçin buna başladım? Bir yandan denenecek bir şey olmadığını bilerek neden denemeye kalkıştım? Oysa kitap bile okuyamıyordum, okumayı bırakmıştım. 6 ay için bir şeyler öğrenmek amacıyla okumanın ne anlamı vardı ki? Bu düşünceler kaç kereler başladığım kitabı bıraktırdı bana. Evet, şu Meyer'in duvarı neler neler anlatabilir. Üzerine ne yazılar yazmıştım onun. Bu kirli duvarda ezberlemediğim tek bir leke kalmamıştı. Batası duvar. Gene de o bana bütün Pavlov karşılarından daha değerlidir. Onların hayatını ne hırslı bir ilgiyle izlemeye başladığımı iyice hatırlıyorum. Eskiden böyle meraklarım yoktu. Odamdan çıkamayacak kadar hasta olunca bazen sabırsızlıkla söylenerek kolyeyi beklerdim. En önemsiz olaylarla ilgileniyor, her söylentinin peşini kovalıyordum. Galiba iyi bir dedikoducu olup çıkmıştım. İnsanların önlerinde bunca hayat varken nasıl olup da zengin olamadıklarına bir türlü akıl erdiremiyordum. Hoş, bunu şimdi de anlamıyorum ya. Fakir bir adam tanıyordum. Bana açlıktan öldüğünü anlatmışlardı. Buna nasıl kızdığımı hiç unutmam. Bu fukarayı diriltmek elimden gelse sanırım onu idam ederdim. Bazen durumum düzeliyor. Haftalarca süren bu iyi devremde sokağa da çıkabiliyordum. Sonunda sokak beni o derece hırçınlaştırıyordu ki, o zaman bilerek odama kapanıyor, günlerce hiçbir yere çıkmıyordum. Önümde yaya kaldırımlarında mekik dokuyan, telaşlı, hep kuşkulu, asık yüzlü, heyecan içinde insanlara katlanamıyordum. Ne içindi bu sürekli heyecan ve telaş, sürekli kapkara hırçınlıklar? Çünkü insanlar kötüdürler, kötünün kötüsüdürler. Önlerinde 60 yıllık bir ömür varken mutsuz iseler, yaşamasını bilmiyorlarsa suç kimin? Önünde 60 koca yılı varken Zarnitsin'in aç kalarak kendini ölüme bırakması niye? Herkes üst baş döküklüğünü, nasırlı ellerini gösterip alabildiğine bağırıyor. Biz mandalar gibi çalışıp didiniyoruz ama köpek gibi açız. Fakirlik içinde yüzüyoruz. Başkaları elini suya sabuna değdirmeden refah içinde yüzüyor. Hep buna karat. İşte üstümüze oturan Ivan Fomich Surikov. Dirsekleri yırtık, düğmeleri kopuk, sabahtan akşama şunun bunun siparişleri peşinde sütçü beygiri gibi koşup duran kuzu mantarının biri. Dipnot, aciz, miskin kimseler için kullanılan bir deyim. Kendisine ne zaman sorsanız ağlayıp sızlanmaya başlar. Fakirmiş, açmış, karısı öldüğü zaman ilaç alacak parası yokmuş. Kışın küçük çocuklarını dondurmuşlar, büyük kızları birinin kapatması olmuş. Ah, bu aptallara şu kadarcık acımazdım. Şimdi de öyle. Hem bunu övünerek söylüyorum. Neden bir Rothschild olamamış? Niçin onda karnaval yerindeki yüksek dağ gibi, tıpkı onun gibi bir emperyal? Dipnot, emperyal eski Rusya'nın altın lirası. Ya da Napolyon altını dağı yok. Madem ki yaşıyor, demek ki her şey elinde. Bunu anlayamıyorsa suç kimin? Ah, bana artık her şey vız geliyor. Kızacak zamanım bile yok. Ama o zaman hiç abartmadan söylüyorum. Hırsımdan yastığı kemiriyor, yorganı parçalıyordum. Neler kuruyor, neler arzu ediyordum o zaman. Beni bu 18 yaşımda, üstümde başımda bir şey olmadan sokağa salıversinler istiyordum. Evsiz, işsiz, bir lokma ekmeksiz, akrabasız, bu koskoca şehirde tek bir tanıdıksız, ezilmiş halde. Bu daha da iyi. Ama sağlığım yerinde olarak bıraksınlar. İşte o zaman gösterirdim ben. Neyi gösterirdim? Peki ama bu açıklamayla kendimi ne kadar alçalttığımı bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Beni artık 18'inde olmadığımı, bu 6 ay içinde yaşadığımın saçlarım ağrana kadarki yaşamayla aynı olduğunu unutacak, hayatı bilmeyen bir kuzu mantarı saymayacak kim var? Varsın alay etsinler. Bütün bunlarla kendimi avuttuğumu söylesinler. Ben gerçekten kendi kendime masallar yaratıyor, gecelerimi bunlarla dolduruyordum. Hepsini bir bir hatırlıyorum şimdi. Yeniden masal günlerine mi dönmem gerekecek? Onlarla eğlendiğim zamanlar bana yasak olduğu halde Yunanca gramer çalıştığım günlerdi. Daha ilk sayfadan sentaksa gelmeden ölürüm diye düşündüm. Kitabı masanın altına attım. Hala da orada durur. Matryona'nın onu kaldırmasını yasakladım. Açıklamamı ele geçirecek ve sonuna kadar okumaya dayanabilecek herkes beni ya deli ya da lise öğrencisi sanacaktır. Oysa aslında ben insanların hepsinin hayata gereği kadar değer vermediklerini, onu bol keseden harcamaya alıştıklarını, bütün yaşayışlarına tembellik ve vicdansızlığın hakim olduğunu, bu yüzden hiçbirinin sahip olduğu nimeti hak etmediğini düşünen ölüme mahkum bir insanım. Ama okuyucunun aldanmaması için inancımın ölüm yargımla hiçbir ilişkisi olmadığını belirtmeliyim. Sorun onlara. Hepsine sorun. Mutluluk anlayışları nedir? İnanın Christoph Kolomb Amerika'yı keşfinden sonra değil, keşfederken mutluydu. İnanın ki mutluluğun doruğu yeni dünyanın keşfinden 3 gün önce. İsyan eden mürettebatın umutsuzluk içinde gemiyi geriye, Avrupa'ya çevirmek istedikleri zamandı. Ama sorun yeni dünyada değil, yerin dibine batsın yeni dünya. Christoph Kolomb aşağı yukarı onu görmeden, ne keşfettiğini de tam bilemeden ölmüştü. Sorun hayatta, yalnızca hayatta. Dava keşfin kendisi değil, keşfedilmek gücünde. Ama ne diye söylüyorum bunları sanki? Bütün bunlar o kadar yuvarlak laflar ki, beni herhalde güneşin doğuşu üzerine kompozisyon ödevi hazırlayan bir birinci sınıf öğrencisi sayacaklar. Ya da bir şeyler söylemek istediğimi ama bir türlü ifade etmeyi beceremediğimi söyleyecekler. Yalnız şunu unutmamalı ki, dahice ya da yeni bir düşünceyi, hatta kafada doğabilecek herhangi bir ciddi fikri, ciltler dolusu kitapta 35 yılda anlatsanız, bunu başka insanlara tam olarak aktarmayı başaramazsınız. Kafatasınızdan bir türlü çıkmak istemeyen, ölene dek sizinle yaşayacak olan şeyler mutlaka vardır. Böylece de düşüncenizin belki en özlü kısmını kimseye aktaramadan göçer gidersiniz. Ben de 6 aydır kafamın içini kasıp kavuran düşüncelerimi tam olarak ifade edemedim. Ama hiç olmazsa bugün vardığım son inancın bana nelere mal olduğu herkesçe anlaşılacaktır. Bunu belirli bazı amaçlarımı göz önüne alarak açıklamamda öne almayı zorunlu saydım. 6. Yalan söylemek istemiyorum. Bu 6 ay süresince gerçek beni öyle bir avlıyor, çekiciliğine öylesine kapılıyordum ki mahkumiyetimi unutuyor, daha doğrusu onu aklıma bile getirmek istemiyordum. Kendimi işlerime bile verebiliyordum. Bir de o zamanki durumumdan söz açayım. 8 ay önce hastalığım artınca çevremle bütün ilişkilerim kesilmiş, bütün eski arkadaşlarımı bırakmıştım. Zaten oldukça asık yüzlü biri olduğum için arkadaşlar beni çabucak unutuverdiler. Hoş, böyle olmasa da unuturlardı ya. Evimde, yani ailem arasında da neredeyse tek başıma yaşardım. 5 ay önce kesin olarak odama kapandım. Ev halkından kendimi büsbütün ayırdım. Beni daima sayarlardı. Belirli saatte odamı toplayıp yemeğimi getirmelerinden başka ilişkimiz olmuyordu. Annem emirlerim karşısında titriyordu. Ara sıra odama girmesine izin verdiğim zaman karşımda ağzını açmaya bile cesaret edemiyordu. Gürültülerinden sık sık şikayet ettiğim çocuklar beni rahatsız etmesin diye boyuna pataklıyordu onları. Herhalde şimdi beni pek severler. Vefakar kolyeye, bu adı ona ben takmıştım, yeteri kadar eziyet çektirmiştim. Ama son zamanlarda o da beni üzüyordu. Bunlar doğal şeylerdi. İnsanlar birbirine azap versinler diye yaratıldıkları için doğal sayıyorum bunu. Üstelik hastalara sıcak davranmak duygusuyla bana katlandığını fark ettim. Bu haline pek içerliyordum. Böyle bir Hristiyan alçak gönüllülüğü göstermek konusunda gülünç bir biçimde prense benzemeye çalışıyordu. Daha pek genç ve ateşli olan bu çocuğun taklitçiliğini yaşının gereği saymakla birlikte artık kendi kafası ile yaşamasının zamanı geldiğini de düşünüyordum. Her şeye karşın çok seviyorum onu. Üstümüzde oturan ve sabahtan akşama kadar başkalarının işleri için koşuşup duran Surikov'u da üzüyordum. Ona yoksulluk nedeninin kendisi olduğunu göstermeye çalışıyordum. Sonunda adamcağızın iyice gözü korktu. Bana gelmekten vazgeçti. Çok sakin, kendi halinde bir adamdı. Not: derler ki alçak gönüllülük ulaşılmaz bir kuvvettir. Prense sormalı, bu onun sözüdür. Mart ayında bir gün Surikov'un söyleyişiyle çocuğunu nasıl dondurduklarını görmek üzere yukarı çıkmış, ona suçun kendisinde olduğunu açıklamaya çalışmıştım. Bu arada çocuğun ölüsü önünde nasıl olduysa gülümseyivermişim. Kuzu mantarının birden dudakları titredi. Bir eliyle beni omzumdan yakalayarak kapıyı gösterdi, fısıldar gibi yavaşça "Gidiniz," dedi. Çıktım. Çok hoşuma gitmişti. Hatta beni kovduğu anda da hoşuma gitmişti. Ama sonradan her hatırlayışta Surikov'un sözlerinin içimde daha uzun zaman ona karşı tuhaf, alçaltıcı, hiç istemediğim bir acıma duygusu uyandırmasını önleyemiyordum. Böyle bir hakaret anında bile hiç niyetim olmadığı halde onu aşağıladığımı anlıyordum. Bu adam öfkelenmemişti. Dudaklarının titremesi öfkeden değildi. Buna yemin ederim. Beni elimden tutup o şahane gidinizi bile hiç kızmadan söylemişti. Gururlu, üstelik ona yakışmayacak kadar gururlu bir insandı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu da pek gülünç kaçıyordu. Ama asla öfkeli değildi. Belki de birdenbire o beni aşağı görmeye başlamıştı. O günden sonra Surikov'la 2-3 kez merdivende karşılaştım. Durup dururken eskiden hiç yapmadığı halde önümde şapkasını çıkarmaya başladı. Ama önceleri yaptığı gibi durmuyor, utangaçlıkla koşarak önümden geçip gidiyordu. Beni aşağılayan bakışlarında bile kendine göre bir alçak gönüllülük vardı. Belki de şapkasını önümde sırf alacaklısının oğlu olduğu için korkudan çıkarıyordu. Anneme borçlu olmaktan bir türlü kurtulamıyordu. Hepsinden çok bu olasılığı düşünmek gerekir. Onunla konuşsam 10 dakika sonra benden özür dilemeye başlayacağını %100 biliyordum. Bu yüzden hiç ilişmemeye karar verdim. Tam o sıralarda, yani Surikov'un çocuğunu dondurduğu Mart ortalarına doğru, nedense birdenbire durumum düzeldi. 2 hafta kadar böyle geçti. Çoğu zaman akşama doğru sokağa çıkıyordum. Sokaklarda gaz yakılan o ürpertici Mart akşamlarını pek severim. Arada birçok uzaklara kadar gittiğim oluyordu. Bir keresinde 6 dükkan sokağında yürürken karanlıkta kibarlardan biri önümden geçti. Adamı pek seçemedim. Elinde kağıda sarılı bir şey, üstünde kısacık, çirkin ve mevsime göre pek hafif paltocuğu vardı. Önümde aşağı yukarı 10 adım ötede fener hizasına gelince cebinden bir şey düşürdüğünü fark ettim. Hemen eğilerek yerden aldım. Bunu tam zamanında yapmış olmalıydım ki uzun kaftanlı birisi o anda yanıma sokuluverdi. Ama düşürülen şeyi görünce üstünde durmadan önümden geçip gitti. Bu sahtiyandan eski biçim, tıka basa doldurulmuş büyükçe bir para çantasıydı. Nedense daha ilk bakışta içinde paradan başka her şey olduğunu anlamıştım. Düşüren yolcu artık 40 adım kadar uzaklaşmıştı. Az sonra da kalabalıkta kayboldu. Peşinden koşarak bağırmaya başladım. Ama hey diye bağırmaktan başka bir şey yapamadığım için arkasına dönüp bakmadı bile. Birdenbire sola sapıp bir evin kapısından giriverdi. Ev, ufak daireleri tek tek kiraya verilmek üzere iş adamlarının yaptırdığı o hantal taş yığınlarından biriydi. Koşarak karanlık kapılardan birkaçına baktım ama görünürlerde kimse yoktu. Böyle binalarda daire sayısının bazen yüzü bulduğu olur. Kapıdan girince karanlıkta büyük bir avlunun sağ köşesinde bir adamın yürüdüğünü güçlükle görür gibi oldum. Köşeye koşarak merdivenin giriş kısmına geldim. Merdiven dar ve son derece kirliydi. Üst basamaklardan bir adamın ayak sesleri geliyordu. Kapı açılana kadar ona yetişeceğimi hesaplayarak merdivene atıldım. Basamaklar kısa kısa ama sayısız denecek kadar çoktu. Soluk soluğa kalmıştım. 3 merdiven aşağıdayken kapının 5. katta açılıp kapandığını duydum. Sahanlığa çıkıp soluk alarak zili bulana kadar birkaç dakika geçti. Sonunda kapıyı minicik bir mutfakta semaverin ateşini üfleyen bir kadın açtı. Sorularımı sessizce dinledi. Bir şey anlamadan öbür odalardan birinin kapısını açtı. Ufak, alçak tavanlı bir odaydı burası.